Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Hepinize TGRT FM İstanbul stüdyolarından merhaba. Evet, bir Çınaraltı programında işte yine karşınızdayız. Bir hafta su gibi akıp geçti ve işte yine siz de bizi kavuşturdu. Sevgili dinleyiciler, araba insanlığın gelişmesinde yürüyerek gitmek ve ata binmekten sonra geldiği üçüncü merhale, üçüncü safa. Birincisi ve ikincisi oldukça tabii, natürel ama iptidai, ilkel. Onlardan sonra ilerlemenin, medeniyetin ilk işareti, böyle önüne bir veya birkaç tane hayvan koşulmuş, insan elinden çıkma ama az çok bir tekniğe dayanan, her yerde tekniğinden daha da ileride bir sanatın ürünü binek aracıydı. Evet, Avrupa'daki tipleri ve kullanımının yanında sevgili dinleyiciler, Osmanlı ülkesine ve özellikle Osmanlı başşehrine, İstanbul'a nedense daha bir uyan, peyzajına, tabiatına, bin renkli insanlarından oluşan eski nüfusuna daha yakışan ve böyle bir tablonun en ayrılmaz bir figürü gibi sosyal hayatına yerleşen bir unsurdu araba. Hakikaten eski İstanbul efendim gravürlerinde, resimlerinde hemen bir veya birkaç tanesinde gözünüze çarpmıştır. Muhakkak bir araba ve arabanın içinde şöyle sağa sola süzgün süzgün bakan İstanbul hanımları efendim veya arabayı çekip götüren bir arabacı, kendinden emin, halinden memnun bir arabacı göze çarpmaktadır. Evet, tabii şimdi her şey mekanik havaya girdi. Fakat İstanbul vaktiyle öyle değildi. Hakikaten böyle insan emeğini yoğurur, bir sanatla, kendine mahsus bir havayla bambaşka bir duruma getirirdi. Onun için en mekanik şey bile eski İstanbul'a, eski hayatımıza girdiği zaman hoş, latif, tatlı bir hava alırdı. Hatta romantik bir tarz alırdı. Arabalar da böyle olmuştur. Öyle ki bu arabalar efendim el emeği, göz nurunun efendim birer numunesi olarak sosyal hayatımızdaki yerini almıştır. Onlar da tabii en sonunda devrinin stiline ve modasına göre belli kategorilere ayrılıyorlardı. Ve en çok 5-10 tipin çevresinde toplanmış oluyorlardı. Ama kesilmeleri, işlenmeleri, oyulmaları, biçim almaları kaba ve acımasız makinelerle olmuyordu. Her biri insan elinden birer birer şekil almış, efendim araba haline gelmiş, adeta böyle mukaddes insan emeğinin bir görünümü, bir manzarası olmuştu. Tabii devrimizin şık otomobilleriyle geçmişin bu süslü arabaları arasındaki ayrımı netice itibariyle şuna benzetmek mümkün. Günümüzün otomobilleri ne kadar iyi basılmış ve ciltlenmiş olursa olsun bir matbaadan efendim biri peşine el değmeden çıkmış kitaplar gibidir. Eski zaman tahta arabaları ise doğuda olsun batıda olsun böyle bir tezhipçinin altınlayıp çiçeklediği, resimlediği, bir hattatın göz nuru dökerek yazdığı el yazması eserlere benzerler. Batı'nın kendi saltanat aileleri, soyluları ve zenginleri için ürettiği bu ulaşım aracının İstanbul'a geldiğinde bu çerçeveye daha yakıştığını ve tam yerini bulduğunu söyleriz. Hakikaten bu tarafsız ve haklı bir efendim tespittir. Çünkü aynı çağlarda arabayı hem kendi ülkelerinde hem burada görmüş olan birçok Avrupalı seyyah, birçok Avrupalı yazar, sanatçı bilmeden aynı duygulara kapılmışlar ve aynı şeyleri söylemişler. Acaba nereden ileri geliyor arabayla eski İstanbul'un bu uyumluluğu? Öncelikle İstanbul'un yapı sanatından ileri geliyordu sevgili dinleyiciler. Ahşap araba, bütün evleri tahta ve süslü evlerden oluşan İstanbul resmiyle daha iyi kaynaşıyordu. Düz caddelerde dizi dizi kârgır evlerin sıralandığı geometrik batı şehirlerine karşı dağınık, efendim romantik ve aşağı yukarı hemen hepsi bahçeler içinde yer alan ahşap evlerle efendim biçim alan, renk alan İstanbul tablosunun en çok ihtiyaç duyduğu, ona hemen kaynaşan efendim bu araba olmuştu. Bu ahşap arabalar olmuştu. Ahşap hareket unsurları olmuştu. Evet, arabalar Londra'da, Paris'te, Viyana gibi Avrupa başşehirlerinde şıklık ve gösteriş unsuru olmasının yanı sıra tekniğin gelişmeye başladığı çağların ilk habercisiydi. Aslında sürat ihtiyacının bir işareti ve bir yerden bir yere daha hızlı, daha kısa zamanda gidebilme maksadının bir vasıtasıydı. İstanbul'da ise böyle değildi sevgili dinleyiciler. Araba İstanbul'da tamamen bir keyif vasıtasıydı. Hızlı gitmek isteyen beyler yine atlarına binerlerdi. Esasen daracık ve bozuk kaldırım döşeli yollardan at koşulu olsa bile mecburen arabalar ağır giderlerdi. Onun için hanımlara ait bir rahatlık, bir sefa sürme aracıydı arabalar. Bir de tabii bir sebep daha var ki o da İstanbul'da şimdiki gibi arabaların böyle seyir sefer yapacağı trafik cereyan edecek bir yol yoktu. Ki üzerinde böyle hızlı gidebilecek bir araç gelişsin. Roma ve Bizans şehrinin az çok geometrik düzeni tamamen değişmişti Osmanlı Devleti'nde. Osmanlı nüfusu eski meydan ve caddelere ahşap evleri doldurmuş, ortada düz ve geniş bir cadde bırakmamıştı. Doğu mimari stili böyleydi. O zaman caddenin bir tamamlayıcı unsuru da arabaydı. Dolayısıyla araba hız aracı olarak İstanbul'da kullanılamıyordu. Neden? Buna ihtiyaç duyulmadığı için sevgili dinleyiciler. Caddeye ihtiyaç duyulmamış. Geçenlerde bir yakınım sordu. Sürpriz kelimesinin Osmanlıcası ne acaba diye. Düşündüm. Vallahi dedim, Araplar bugün buna müfacaa diyorlar ama Osmanlıcasını hiç duymadım. Olsa muhakkak duyardık. Ama belki de Osmanlıcası yoktu. Çünkü Osmanlılar ağırbaşlı, temkinli insanlardı. Sürpriz kelimesi belki Osmanlı hayatında hiç yerini bulmamıştı ki onun için bir kelime türetilsin. İşte caddelere de bir ihtiyaç olmamıştı. Çünkü cemiyet eski alışkanlıklarına bağlıydı. Efendim dar sokaklarla yetiniyordu. Ağır giden, önüne öküz veya manda koşulu ya da tek atlı bir keyif arabası o zaman cemiyete kâfi geliyordu. Bir de elle gelen düğün bayram derler sevgili dinleyiciler. Herkes aynı vasıtalarla bir yerden bir yere giderse öyle bir sürat arzusu olmaz. Uçak keşfedildiği zaman Kızılderililer sormuşlar bu ne diye. Efendim beyazlar buna uçak derler demiş. Kızılderililer sormuş peki neye yarar? Bu demişler bir aylık yolu işte bir saatte alır. Kızılderililer şaşırmış. Peki geri kalan zamanda ne yaparlar? Kızılderililerin zaman telakkisi bu. Elle gelen düğün bayram demişler. Onun gibi herkes at arabasına binince daha süratli bir şeye ihtiyaç olmuyor. Arabaların İstanbul'daki ve Osmanlı ülkesindeki tipleri de Paris'ten, Viyana'dan, Londra'dan, Vatikan'dan çok farklıydı sevgili dinleyiciler. İstanbul'da yapılan ya da dışarıda İstanbul için yaptırılan arabalar bu saydığımız sebeplerle yapmacıksız ama süslü, iddiasız, sevimli oluyorlardı. aynı karakterdeki İstanbul ve diğer Osmanlı şehirlerine uyuyorlardı. Halbuki batıdaki araba tiplerinin çoğu böyle değildi sevgili dinleyiciler. Araba orada bir devlet aracıydı. Ve sahiplerinin yoldan geçtiklerinde herkesi hizaya getirebilmek üzere abartılmış dekorlu, böyle biraz saygı, biraz korku yandırabilecek görünüşlerde yaptırılırdı. Debdebeli ve böyle teatral bir havası vardı. Tabii Batı'nın dünya görüşüne, sosyal alışkanlıklarına paraleldi bu. Onların seremonilerine, resmiliğe dayalı düzenine uygun araçlardı. Avrupa'nın sarayları ve konakları gibi. Yapılar, insanlar ve onların taşıma araçları böyle bir stil birliğinin, bir taz birliğinin içindeler sevgili dinleyiciler. Ağır, oturaklı, şekilci ve merasimli. Papaların heykelli, meşaleli, altınlı arabaları vardı. Böyle hareket halinde sanki birer müzeye benzerdi. Yine kralların simsiyah tahtadan veya kara demirlerden yapılmış korku uyandıran cenaze arabaları İstanbul'da rastlanması şöyle dursun, hayal bile edilemeyecek, rüyada görse dudak uçuklatacak şeylerdi sevgili dinleyiciler. Zaten İstanbul'da bir yandan heykel yapma ve kullanma yasağı vardı. Bir yandan da eşya kültüründe bir farklılık vardı. Dünya görüşü efendim farklıydı. Onun için ağır, saygı ve korku uyandıracak hantal mobilya cinsinden arabalar İstanbul'da ve Osmanlı ülkesinde yoktu. Hepsi özellikle son devre doğru hafif, tatlı renklere boyalı latif şeylerdi. Tabii bunları tabii olarak izleyen bir hususiyet de arabanın İstanbul'da kullanılmaya başlamasını izleyen uzun zamanlar boyunca, yani 19. yüzyılın sonunda fayton çıkıncaya kadar sadece hanımlara mahsus olmasından ileri geliyordu. Batı'da olduğu gibi başlangıçta İstanbul'da da erkekler atlarından inmemiş, araba sırf kadınlara ait bir rahatlık, biraz da zayıflık aracı sayılmıştı. Ama Avrupa'da bu anlayış 14, 15. 16. yüzyıllar gibi henüz her şeyin gelişmemiş, kaba saba gösterişsiz durumda olduğu dönemlerde hakim olmuştu. Osmanlılar'da erkeğin atla, kadının arabada gitmesi Avrupa'daki gibi ortaçağ devrinde değil, insanlığın çok daha geliştiği 19. yüzyılda bile devam ediyordu. Onun için toplumlarda lüksün yaygınlaştığı bir döneme rastlayan bu zamanda bir kadın aracıydı araba. İstanbul'da bir devlet sembolü, efendim bir resmi kudret işareti değildi. Bir hanım eşyası olduğu için süslü ama tatlı, sevimli stillerde yapılırdı. Bu da o zaman cemiyete yeterdi. İşte bundan dolayı Avrupa arabası sarayın ve soyluların kadınlı erkekli mensuplarını bir eşya olarak kullandığı bir şeydi. Önü sıra önü atlı, arkası atlı, efendim dizi dizi uşaklar arkadan gidiyor, böyle silahlı, zartlı zurtlu araçlardı Avrupa'da. Ama İstanbul'dakiler sırf hanım işi hüviyetleriyle böyle birer pasta, birer pudra kutusu, mücevher sandığı gibi, meyve sepeti gibi süslüydü, okşayışlı bir görünümü vardı. İçindeki mahluklar gibi tabii ki. İşte İstanbul ve Osmanlı ülkesi bu sebeplerle efendim Batı şehirlerindeki gibi heykelli, 10-15 atlı, uşaklı, borazanlı arabalara sahip olamadı. Zaten bir yerde bir şey oluyorsa sebepleri vardır, olmuyorsa da sebepleri vardır. Osmanlı İstanbul'u, Osmanlı şehirleri, menekşe, çimen yeşili, efendim vişneli çilik köpüğü renklerine boyalı, kapıları böyle resimli, içleri aynalı, yastıklı hanım arabalarını kullanırdı. Tabii böylesi çok da iyi ve ortalığa çok daha yakışmış olurdu.
Arabaya taş koydum.
Evet, gelelim biraz da araba çeşitlerine sevgili dinleyiciler. Şimdi en başta koçu arabası var. Bu şöyle şanlı iki tane öküzün çektiği koçu arabası. 16. 17. yüzyıllarda sarayın harem kısmı kullanırdı bunu. Süslü, tepesi ve köşeleri billur ya da gümüş topuzlu, efendim giriş yeri kafesli ve örtülü, ağır hanta arabaları da var. Ama bunların vasıfları hakkında bilgimiz yok. Fazla kalabalık yaygın olmadığını da tahmin ediyoruz. Halkın böyle az çok para sahibi olan her tabakasının yaygın şekilde kullandığı araba tipi bu koçulardı. Bu araba için neden at değil de öküz tercih edilmişti? At veya öküz deyip geçmemeli. Her şey gibi onun da çeşitli sosyal sebepleri var sevgili dinleyiciler. Daha önce de söyledik, toplumun prensibi acelecilik değildi. O tip işe şeytan karıştığına dair birçok atasözleri vardı. Ne demiş şair Nahifi? Erişir menzili maksuduna heste giden, tiz ziftar olanın payine damen dolaşır. Yani maksadına varmaya yavaş giden ulaşır, acele edenin ayağına efendim eteği dolaşır demişler. İşte bunun için at yerine öküzü tercih etmişti eski halk. Eski zevkin böyle haldır haldır gitmek yerine çevrenin tadına vararak, yani ağır aksak, fıstıki makam yahut soğuk sular içerek, lale sümbül biçerek manzaraları sindire sindire, seyrede seyrede gitmeyi tercih ettiğini de belirtmek lazım. Hakikaten bugün tren bu işi görüyor hakikaten. Gündüz trene atlarsanız her yeri seyrede seyrede gidersiniz. Eskiden babaannemle bir yere gideceğimiz zaman öyle derdi. Yavrum trenle giderim, hem de gündüz bilet al da sağa sola bakalım. Evet, bir o zamanın telaşsız insanlarına bakın. Bir de bugünün koca koca Amerikan otomobilleriyle, şimdi onlar da kalmadı ama böyle daracık İstanbul sokaklarında acelesinden direksiyon başında neredeyse dudağını yiyecek halde efendim sinirden deli olan sürücü tiplerini bir düşünün. Zamanlar ve cemiyetler arasında ne kadar fark, aman yarabbim. Sonra sevgili dinleyiciler, at gibi hızlı giden bir hayvanın koşturacağı uzunluk ve genişlikte cadde ve sokak 19. yüzyılın 3. çeyreğine kadar ne İstanbul'da ne Anadolu'nun diğer şehirlerinde zaten yoktu. Ya toprak halinde kalan, o yüzden çamurda balçık haline gelen ya da kaplumbağa biçimli efendim parke taşlarla kaplı eski sokaklarımızda arabayı çekmek için öküzden daha elverişli bir hayvan yoktu. Bunu askerlik tecrübesi fazla olan bir Fransa Mareşali kısa bir süre kaldı İstanbul'da, duruma bakınca bilir kişi sıfatıyla hemen işi anlamıştı. Sevgili dinleyiciler, bu koçular tam bir yürüyen Alaturka ev yapısındaydı ve onun rahatlığındaydı. Yer tahtasına minderler serilir, kenarlarına da böyle pufla yastıklar yerleştirilirdi. Arabayı çeken öküzler her zaman bir bayram gününde olduğu kadar süslenirdi. Böyle boynuzlarından geriye doğru uzatılan yayların üstü yün pomponlarla, çıngıraklarla süslenirdi. Arabanın hareketine de böyle tatlı bir hava eklenirdi. Öküzlerin başı ve alnı da sevgili dinleyiciler, pompon ve kurdala gibi böyle cicilerle ya da sahici çiçeklerle donatılırdı. Bu sevimli hayvanlar bir de efendim süslü bahçe mahlukları haline gelirlerdi. Koçuların üstü ise iyi cins bir kumaşla örtülü olurdu sevgili dinleyiciler. Çoğu kez bir atlastan. Rengine gelince en gözdesi tabii kırmızıydı. Kırmızı eski halkımızın çok sevdiği bir renkti. Beş kuruş yukarı olsun da kırmızı olsun demişler ya. Öyle özellikle hanımlar. Hele bir de zaten hanedan rengiydi kırmızı. Bayrağın rengi malum. Ve bu kumaşın kenarı mutlaka sırma püsküllü olurdu. Ama beyaz veya yeşil atlastan da olabilirdi. Bu koçu arabalarının gövdesi harika bir işçilikle tahta oymalı, efendim kabartma tezenliydi. Ve koyu yeşil, koyu mavi, koyu kırmızı gibi zeminler üzerine bütün rölyef desenler efendim altınlanmış haldeydiler. İşte koçuya ihtişamını veren manzara, işte bu süslü hayvanlarından efendim altınlaşmış tahta gövdesinden ve üzerinde onunla asorti renklerdeki örtüsünden oluşuyordu. Bir koçu arabası sırf hanımlar bindiği için sürücüsünden başka daima çevresinde birkaç gözlüsüyle yola çıkardı. Saraya veya vezir haremlerine ait koçuların çevresinde mutlaka atlı birkaç harem ağası bulunurdu. Bu siyah harem ağalarının bellerinde görülür şekilde hançerleri sokuluydu. Elleri de kamçılıydı. Süslü bir koçu gözüktüğü zaman Müslümanlar saygı duruşu almak zorundaydılar. Saygı bugünkü anlayışın tam tersine alkış filan değildi. Bunlar ayıp karşılanırdı. Sükût edip gözlerini yere indirip el bağlamayı ifade ederdi sevgili dinleyiciler. O şamatacı saygı bize sonradan Avrupa'dan geldi. Dükkancılar ayağa kalkıp sırtlarına sınıf veya cinslerine göre cübbelerini, efendim binişlerini alırlar, başlarını örterlerdi. Eski saygı ifadesi. Yabancılar da şapkalarını çıkarmadan hareketsiz ve dikine durmak ve sakin bakışlarını arabadakilerin, efendim arabanın içindekilere çevirmemek zorundaydılar. Şarkta saygının bir alameti de saygı duyan kimsenin efendim yüzüne bakmamaktır. Aynı şey Çin'de ve Japonlarda da var. Bir de bu ayakkabı çıkartma adeti zaten onlarda var. Bizim Çin-Japon toplumuyla ortak yönlerimizden birisi de bu. Şimdi değişti tabii. Ayakkabı çıkartma tek tük hala içimizde var ama efendim saygı ifadesi olarak yüze bakmama o artık tamamen hayatımızdan çekildi, gitti. Evet, bir de katip odası denilen bir araba vardı sevgili dinleyiciler. Tarih sırasıyla alındığında bu tip arabaya rastlıyoruz. Bunun geleneksel koçudan farkı, koçuların hepsinin üstü tenteli, gövdesinin iki yanı oyma tahtalı, renkli ve ihtişamlı. Ama biraz böyle yeknesak yapıda olmalarıydı. Ama katip odaları 18. yüzyıl sonlarından itibaren böyle mimarideki, efendim süsleme sanatlarındaki batı tesirine ve batı stiline paralel olarak efendim rokoko dedikleri havada birer süslü kutu, birer süslü loca manzarasında olmalarıydı. Bu ressam Birindizi var. Bir de Ayasofya'yı tamir edip bir de şahane bir albümünü resmeden Mimar Fossati var. Onun desenlerinde bu efendim tarzın en güzel örnekleri var. İşte bu araba dingiller üstüne oturtulmuş iki ön ve arkada iki yanda olmak üzere dört pencereli bir süslü odaydı. Bir kabin görünümündeydi. Pencereleri bazen camlı veya kafesli ama her halde içeriden ve kenarlarından zarif perdeli olurlardı. Arabanın üstü de tahtadan yapılırdı. Ve içi en iç ezen renklerde. Mesela fıstık yeşiliyle yahut böcek kabuğu denen efendim böyle arının garip metalik yeşilleri ve mavisiyle efendim boyanır ve her halde üzeri altınlanırdı. Katip arabalarına Batı arabasının İstanbul'a adapte edilmiş ve bu şehre en çok yakışmış modelleridir denilse yeridir. Ve onlar olmasaydı sevgili dinleyiciler, arabanın İstanbul'daki Osmanlı ülkesindeki hikayesi çok monoton kalırdı. Bu eski şehirlerimizin peyzajı 18 ve 19. yüzyılın bu süslü kutuları olmaksızın epeyce fakir, yoksul kalırdı denilebilir. Evet sevgili dinleyiciler, katip odası ve koçudan başka bir de eski arabalar arasında talika vardı. Bu talika daha çok şehir dışında sayfiye yerlerine gidişler için kullanılırdı. Genellikle süssüz, basit yapıda ama sevimli bir görünümdeydi. Efendim kutu biçimindeki ana gövdesine arka taraftan binilirdi. İçerisinde karşılıklı birbirine bakan iki sıraya oturulurdu. İkişer veya üçerden dört ya da altı kişi alırdı. Üstü tahta kaplamalı olurdu. Bu tavandan iki ana yan tarafa bez veya daha çok muşamba perdeler inerdi. Soğuk havalarda ve kışın perdeler kapatılır, olabildiğince korunmuş halde gitmeye çalışılırdı. Tente ya da çekçek araba adını alan çeşitlerini de efendim arabanın bu grup içinde anmak mümkündür. Evet, bir de Lando veya Landon vardı. Alman kökenli bir arabaydı bu. Orijinal adı Lando'dan biraz bozulmuş bir söylenişti bu. İstanbul'da Landon denirdi. Bunun faytondan farkı daha ağır ve oturaklı bir gövdesi olmasıydı. Ve körükleri bir değil, önden ve arkadan iki parça olmak üzere gelip yukarıda birleşerek kapanmasıydı. Bu landonlar eskiden her zaman ve herkese kullanılmazdı. Biraz resmi nitelikli oturaklı taşıtlardı. Sayıları da tabii fazla değildi. Padişahın, vezirlerin, devlet adamlarının landonları vardı. Ve gelelim faytona. Yakın zamana kadar geldiği için ve hala bazı şehirlerimizde turistik maksatlarla kullanıldığı için çoğumuzun hatırladığı, bildiği, belki de bindiği arabalardır faytonlar. Faytonlar aslı Fransızcadan. Fayton, körüklü açık binek arabası demek. Oradan gelme. Dört tekerlekli, ön tekerlekleri küçük, arka tekerlekleri büyük, tek oklu ve çift at koşulurdu. Öndeki arabacı yeri yüksekteydi. Körük çekildiği zaman, arkasında bir körüğü vardı, arabacı körüğün dışında kalırdı. Arabaya ön ve art tekerleklerin çamurluklar arasına yerleştirilmiş basamakla binilirdi. Dört kişilik bir arabaydı. İki kişi yüzleri gidiş istikametinde arkaya sabit yere, iki kişi de onların karşısına bakan yere otururdu. Körük bilhassa yağmurlu havalarda çekilip açılırdı. Bacakların ıslanmaması için de diz üstüne bir muşamba çekilirdi. Körük dışında kalan arabacılar da bir gocuk veya yağmurluk giyerlerdi. Arabacı yerinin iki yanında da birer fener vardı. Bir de kupa arabası vardı sevgili dinleyiciler. Romanlardan, tarih kitaplarından, hatıralardan hatırlayacaksınız. Yine Avrupa'dan ithal bir son devir aracıydı. Çoğu siyah renkliydi. Her tarafı ahşap ve kapalıydı. Hacme göre biraz küçük kalan üç penceresi vardı. Önü iki fenerliydi ve bir sürücülü şehir içi arabasıydı. Sultan II. Abdülhamit zamanında hanımlar bununla gezerdi. Hatta sadece bunlara binmelerine izin vardı. Faytonlarda, açık arabalarda gezemezlerdi. Konakların herhalde bunlardan bir veya iki tane özel arabası olurdu. Kiralık cinsleri de vardı. Geçen yüzyılın sonunda ve bu yüzyılın başlarında İstanbul'da epeyce çoğalmıştı ve bolca bulunur hale gelmişti. Bunun örneklerini şimdi efendim Avrupa'da kraliyet saraylarında görüyoruz. Kraliçe Elizabeth'in, efendim Danimarka kraliçesinin törenlere, muhtelif yerlere giderken bu kupa arabasına bindiğini, efendim geçenlerde trafik kazasında ölen Prenses Diana'nın düğününü hatırlayanlar kiliseye, düğün yerine böyle babasıyla beraber kupa arabasıyla gittiğini herhalde hatırlayacaklardır. Kupa arabaları sadece Avrupa kraliyet ailelerine kaldı. Bir de parasol vardı sevgili dinleyiciler. Daha çok sayfiye yerlerde, yazlık yerlerde ve bilhassa adalarda kullanılırdı. Yazlıktı ve hafif yarı açık arabalardı. Fayton benzeriydi bu da. Fakat büyük kısmının gövdesi sepet örme tekniğine yapılmıştı. Hala adalarda fayton adıyla kullanılıyor. Ve faytona çok benzediği için ona fazla ayrıntı, fazla tafsilat vermemize gerek yok. Bu saydıklarımız şehir arabalarıydı sevgili dinleyiciler. Küçük kazalarda tek tük fayton olmakla beraber kazalarda ve köylerde at arabası olarak yaylılar ve tek arabalar veya tabir diğerle Tatar arabaları bulunurdu. Yaylılar normal bir atın arkasına koşulmuş normal bir tahta. Bu tahtanın üzerine şöyle önüne ve arkasına bir demir halka, büyük bir demir geçirilir. Üzerine kumaş atılır. Şimdi bu kovboy filmlerinde tek tük görülüyor ya. O çadır diyelim, efendim muşamba diyelim, tente diyelim. Hem içeridekileri dışarıdan görülmesine mani olur hem de yağmura soğuğa karşı korurdu. Buna yaylı araba denirdi. Yaylı araba genellikle kadınların bindiği bir arabaydı. Çünkü küçük yerlerde, köylük yerlerde erkekler hep atla gider gelirdi. Hatta kadınlar da çoğu zaman ulaşım için atı tercih ederdi. Ama bazen kalabalık gidişlerde, özellikle düğün efendim seyri seferinde bu yaylı arabaların kullanıldığını görüyoruz. Tek araba ise altında yayı da yoktu. Atın arkasında, tek atın arkasında bir düz tahta, altında tekerlekler. Bunun özelliği sevgili dinleyiciler, yaylı olmadığı için o şoselerde, bozuk köy ve kasaba yollarında korkunç insanı efendim sallamasıydı. Bunun üzerine oturan insan çok sallanırdı ve gideceği yere kadar çok affedersiniz kaba etleri yara olurdu. Fakat bu Tatar arabasının, tek arabanın efendim daha çok nakliyatta, eşya nakliyatında kullanılırdı ama insan nakliyatında da bir faydası vardı. Böbrek taşı düşürme derdinde olanları bu Tatar arabalarına bindirir, şöyle köyün şehrin içinde bir tur attırırlardı. Bir de doğurmakta güçlük çeken kadınları Tatar arabalarına bindirirlerdi. O birkaç tur attıktan sonra kadıncağız salimen çocuğunu dünyaya getirirdi. Bu Tatar arabalarının böyle bir faydası da vardı. Evet sevgili dinleyiciler, arabalardan bahsettik sizlere ve böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çınaraltı programı burada sona eriyor. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.